Değerli dostlarım, Allah ismiyle işaret edilen zatın yaratmış olduğu sistem ve düzenin adı olan İslam dininin temel esaslarını konu alan bu kitapta önce İslam nedir ve neden İslam diyerek konuya giriyoruz. İslam kelimesi kullanım alanı olarak iki manadan kaynaklanıyor. Bir, selamete çıkma, selamete erme anlamında. İki, teslim olmak anlamında. İslam'ın ne olduğunu iyi anlamak için öncelikle Hazreti Muhammed neyi okudu İsimli kitabımızda anlattığımız bir biçimde İkra, oku diye başlayan ilk ayetlerin manasını anlamak gerek. Bundan sonradır ki İslam'ın ne olduğunu anlamak daha kolaylaşsın. Niçin İslam? İslam, selamet bulma, selamete erme, selam isminin manasının sizde açığa çıkması anlamında. Allah'ın selam isminin manası ortaya çıktığı zaman kişi bir kısım ilahi isimlerin manasıyla tahakkuk etmek suretiyle cennet yaşamı dediğimiz yaşama geçer. İşte bunun içindir ki İslam, bunun içinde teslim olmak. Kesinlikle Allah indinde din İslam'dır diyor Kur'an 3. surenin 19. ayetinde. Din Allah sistem ve düzenidir. Allah hükümlerinin bütünüdür. Buradaki ilahi sistem ve düzen kavramlarını yanlış anlamayalım. Beşeri düzenlerle, sosyal siyasi düzenlerle, siyasi rejimlerle Allah sistem ve düzeni kavramlarını birbirine karıştırmayalım. Bunlar birbirinden çok ayrı şeyler. Allah sistemi ve düzeni dediğimiz zaman olayı kelime şekliyle, şeriat yönüyle ele almayalım. Bu öyle bir düzendir ki Kur'an bize bu sistemin ezelden ebede her an, her boyutta ve katmanda, her zerrede yürürlükte olduğunu birçok yerinde vurguluyor. Velen tecideli sünnetallahi tebdila 48'e 23 ayetiyle Allah'ın yaratış sisteminde asla değişme, yenilenme bulamazsın diyerek bu genel sistem ve düzeni anlatıyor. Yani ister nebat, ister hayvan, ister insan, ister melek, ister cin olsun, tüm varlıklar bu genel sistem içinde kendi varoluş gayelerine uygun olarak görevlerini meydana getirmektedirler. Kesinlikle Allah indinde din İslam'dır. Ayetinde de işaret edilen mana, tüm varlıkların bu doğal ve zorunlu teslimiyetinden söz etmektedir. Yani bir diğer ifadesiyle evren içindekilerin hepsi Allah'a teslim olmuş bir haldedir. Kesinlikle tüm varlıklar Allah'a teslimdir ki bu gerçek dindir. Var olan hiçbir varlık hakikati itibariyle, esası itibariyle Allah ismiyle işaret edilene isyan edemez, asi olamaz. İblisin Allah'a isyanı dahi ezeli ve varoluş programının sonucudur. Çünkü varoluş mertebelerinde birçok varlıkların kendi görevlerini yapmaları veya imtihana tabi tutulmaları cinler aracılığıyla olacaktır. Eğer iblisin o isyan dediğimiz hali olmasa, ne Adem cennet yaşamından ayrı düşer, ne insanlar madde bedenin getirdiği sıkıntı ve zorluklara düşer, ne de insanların geçmişteki cennet halinden çok daha ileri boyutlarda olan özlerindeki ilahi gücü ortaya çıkarma çalışmaları var olurdu. Çünkü zaten Adem cennet yaşamı içindeyken bugün hedeflediğimiz, istediğimiz şeylerin büyük bir kısmına sahipti. Yani o bir kısım güçlerle tahakkuk halindeydi. Cennette herkesin her istediği olacaktır. Adem'in de cennette hemen her istediği oluyordu. Ancak bir farkla ki Adem aleyhisselam yeryüzünde yaratılmıştı. Yeryüzünde bir halife meydana getireceğim ayeti de onun yeryüzünde varoluşunun apaçık ispatıdır. Yeryüzü kavramından murat da bildiğimiz madde boyutudur. Bu dünyadaki madde boyutudur. Bizler gibi Adem'in de bir madde bedeni mevcuttu. Ve bu sebeple de bulunduğu yere yeryüzü cenneti denmekteydi. Ancak yeryüzünde yaşamasına rağmen bizim bugün elde edemediğimiz pek çok isteklerini gerçekleştirebiliyordu. Çünkü kendisindeki ilahi güçlerin açığa çıkmasını engelleyen vehim duygusu oluşmamıştı. Vehim duygusu insanda mevcut bulunan en büyük şer güçtür. Var olmayan ya da var olması mümkün olmayan şeyleri imkan dahilinde göstererek bilinci adeta esir eder. Tüm korkuların, endişelerin, sıkıntıların kökeninde vehim yatar. Negatif varsayım diye günümüz diline çevirebileceğimiz bu deyimin, yani vehmin, insan yaşamındaki yeri hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyüktür. Eğer kişi vehim duygusunu kontrol altına alabilirse, yaşamı adeta cennet yaşamına döner. Buna karşılık insan vehminin esiri olursa yaşamı artık bir cehennemdir. Var olmayanı var sandıran, var olanı da görmezlikten getiren kuvvettir vehim. İnsan vehim hükmü altına girmemiş bir akılla herhangi bir şeyi düşünüp o şeyi yapmaya karar verirse ve bu hususta da azimli olursa normal şartlara göre imkansız olan o şeyi mümkün hale getirebilir. Ve sanki bir madde bedeni yokmuşçasına özgür bir yaşam sürebilir. Sanki cennetteymişçesine. İşte yeryüzünde yaratılmış olan Adem aleyhisselam da vehim duygusunu tatmadan yaşadığı için bulunduğu ortam yeryüzü cenneti olarak tanımlanıyordu. Şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız nizam gerçeği itibariyle Allah hükmünün aşikare çıktığı bir nizam ve düzendir. Kainat ve evren içindeki her birim, burada birim kelimesi özellikle üzerinde durulması gereken kelime, zira insan, melek, cin, hayvan, nebat hep birim kelimesinin içine girer. Evet, her birim gerçek manasıyla Allah ismiyle işaret edilene kulluk halindedir. İnsanlar ve cinler için zaten bu, Kur'an'da çok açık ve seçik bir şekilde vurgulanmıştır. Ben insi ve cinni kulluk etmeleri için yarattım. 51-56. Allah'ın böyle bir gaye için yarattığının o gayeye hizmet vermemesi mümkün değildir. Kesinlikle muhaldir. Dikkat ediniz, buradaki ayette hiçbir sınırlama yok. Müminleri kulluk etsin diye yarattım demiyor. Sadece insanları da demiyor. Cinleri de diyor. Cinleri de dediği zaman şeytan ve iblis tavsifleriyle anlatılan tüm cinler dahi bunun içine giriyor. Melekler zaten mutlak kulluk halinde. Bütün melekler doğal olarak Allah hükümlerinin gereğini uyguluyor, yerine getiriyor. Onun için o konuda da zaten bir tartışma yok. Öyleyse insanlar ve cinler için acaba kulluğu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu tartışması var. Halbuki bu tartışma abes. Çünkü ayet var Kur'an'da işte. Ayete göre insan ve cin türleri istisnasız ve sınırlamasız hepsi de Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Allah ismiyle işaret edilen bir nesneyi, bir birimi ne iş için yaratmışsa o birim yaratılış gayesinin gereğini mutlaka olduğu gibi yerine getirecektir. Bunda hiçbir tereddüt yoktur. İşte bu yüzdendir ki Allah muradına uygun olarak yaratmış olan bütün varlıklar Allah'ın dileğine uygun olarak gereken fiilleri ortaya koymaktadırlar. Bu dindir ve bu İslam'dır. Onun içindir ki ayette kesinlikle Allah'ın dinde din İslam'dır denilmiştir. Ve ayrıca vurgulanmıştır ki 3. surenin 85. ayetinde İslam'ın dışında din arayandan bu kabul edilmez. Yani İslam adıyla işaret edilen sistemin dışında başka bir sistemin varlığını düşünenden bu düşüncesi geçerli olmaz. Evet, Allah kimin anlayışını İslam'ı kavramak üzere açarsa bu ona Rabbinden bir nurdur. 39'a 22. Evet, İslam'ı gerçek anlamıyla kavrayabilmek son derece büyük ve önemli bir iştir. Ki Rabbinden kendisinde açığa çıkan bu nur, yani gerçeği fark etme kavrama gücü, kişiyi evrensel sistemi tanıma noktasına ulaştırır. Şimdi biz ayetleri anlamak için incelerken öncelikle şunun üzerinde çok duracağız. Ayetin başında ve sonunda herhangi bir sınırlama, bir kayıt, bir istisna var mı yok mu? Önce ona bakacağız. Mesela biz yeryüzünde insanı halife olarak meydana getirdik derken insanın halifeliğini yeryüzü ile sınırlıyor. Yeryüzünde halife, burada bir sınırlama var. Fakat kesinlikle Allah indinde din İslam'dır derken orada bir sınırlama kayıt yok. Yani dünyada veya falanca galakside demiyor. Nerede? Dünyada da, dünyanın içinde bulunduğu güneş sisteminde de, diğer galaksilerde de, kainatın tamamında, yani bütün evrenin tüm yapısında, her katmanında ve boyutunda, her zerrede ve noktada bütün varlıklar Allah ismiyle işaret edilenen teslim halindedirler. Burada kesin olarak işte bu vurgulanıyor. Yalnız burada gözden kaçırmamamız gereken nokta şu: bütün varlıklar Allah'a teslim olmuş vaziyettedirler derken birimler kendi özgür iradeleriyle Allah'a teslim olmuş değil. Birim fıtratıyla, yani varoluş şekli ve programıyla Allah'a teslim olarak yaratılmıştır zaten. Birim Allah'ın indinde dilemesine uygun olarak meydana getirilmiştir Allah ismiyle işaret edilen tarafından. Fıtratıyla meydana getirildiği için de zaten teslim olmuş durumdadır. Yani birimin teslimiyeti dediğimiz zaman, Allah'a teslim olma hali dediğimiz zaman, içinde bulunduğu hal varoluşundan, yani fıtratından meydana geliyor otomatikman. Yapısından, nüvesinden, özünden, genetiğinden gelen bir şekilde meydana geliyor. İşte peygamber bunu izah için zaten her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar demiştir. Olaya yüzeysel bakanlar diyorlar ki Müslümanlığı kabule istidatlı olarak doğar her doğan çocuk. Hayır, olayı yalnızca Müslümanlıkla kısıtlayarak dar anlamda anlamayalım. Her doğan çocuk, ki buna bebek diye de veya geniş kapsamlı olarak kainatta var olan her varlık diye de anlamak mümkündür, İslam fıtratı üzere doğar. Yani İslam kelimesinin açıkladığı manada programlanmış olarak meydana gelir. Nitekim başka bir ayet, de ki hepsi de şakileleri, varoluş programları doğrultusunda fiiller ortaya koyarlar. 17'ye 84. Ayette geçen şakile, daha önce izah ettiğimiz fıtratın oluşturduğu programın doğrultusu anlamındadır. İşte bu husus İslam'ı açıklar. Yani var olan bütün birimler kesinlikle Allah indinde din İslam'dırın hükmünce, gereğince meydana gelmiştir. Bu yüzdendir ki İslam dünyada sadece belli bir kavmin veya insan topluluğunun dini değil, kainatta geçerli olan nizam ve Allah düzenidir. Şayet bunu anlayabildiysek, artık İslam'ı dar manada sadece belli ölçülerle, şekillerle kayıt altına almayalım. İslam, Allah ismiyle işaret edilenin dilediği manaları ortaya koymak üzere kainatta mevcut tüm birimleri kendi ilmiyle, ilminden dilediği yapı ve özelliklerle, dolayısıyla da kendine teslim bir halde halk etmesi ve birimlerin de bu gayeye yönelik davranışları doğal olarak ortaya koymalarıdır. Bu durumda Bir kişinin İslam'ı fark ve kabul etmesinin doğal sonucu olarak ne yapması gerekir? Bunu düşünebiliriz.